Ayrım 35.
Dünyada bizim ne mene demokrasi sever bir ulus olduğumuzu anlardı. Ah ne çare, ah! Fayda ki piyangodur belimizi büken. Demokrasi aşkımızı gölgeleyen piyangodur. Ah piyango, vah piyango. Gazete dediğin ölçü, düzey dediğin de piyangosuz olmaz ki. Bir gazeteyi deli kızın donuna çevirmeden bu millet okumaz ki. Ah deli kızın donu, sen ettin bu işi. Ah piyango, sen ettin bu işi. Demokrasi aşkımıza ki demokrasi aşkımızı gerektiği gibi gösteremedik. Ah Amerika, vah Watergate. Sen bu hale mi gelecektin? Böyle dillere mi düşecektin? Ah Nixon, demokrasinin beşiğinde bu da mı, bu da mı olacaktı? Hiç mi düşünmediniz? Türkiye'deki basın bu halden dolayı kan ağlar. Bizim basınımız demokrasinin zedelenmesine, tüyünün incinmesinde dayanamaz da işte bu hale gelir. Bütün ulusal evrensel sorunları bir yana atar da Watergate der de başka bir şey demez. Bizim basını bizi bilmez miyiz? Erdemleri içinde yetiştik. Daha kursağımızda nanı nimeti var. Onun demokrasi karşısında tepkisini anlamaz olur muyuz? Bizim basın demokrasi sevdalısı, demokrasi sevdalısıdır. İnkar edenin, yani yatsıyanın alnını karışlarım. Anımsıyor musunuz sevgili kardeşlerim, gazeteci dostlarım? Türkiye'de bir olay olmuştu. Sayın ve değerli İçişleri Bakanı Faruk Sükan, Süleyman Bey başbakan iken meclis kürsüsüne çıkmış, ben demişti. Ben solcuların soluklarını dinliyorum. Yatak odalarına bile. Ha, anımsadınız mı? Faruk Sükan bir de bir gecede meclisi basmıştı. Bir de ne yapmıştı, ne yapmıştı? Bir de işçi partilerinin üstüne eli silahlı komandolar yollamıştı. Bir de ne yapmıştı, ne yapmıştı? Sahi, çok şey anımsıyoruz değil mi? Aklınızda mı Allah aşkına? Süleyman Bey, Türk ordusunun karşısına 200 bin kişilik bir milis ordusu kuracağını muştulamıştı bile. Ne oldu bu orduya şimdi? Bakın hele, daha neler geliyor akla. Süleyman Bey, çağında bir sürü genç, bir sürü işçi, partili, il, ilçe başkanları öldürülmüş. Katiller ortaya çıkmamışlardı. Ne oldu acaba o katillere? Neredeler şimdi? Ne yapıyorlar acaba? Onlardan hiçbir ses seda yok. Sıkı yönetim de neredeyse bitecek. Bir umudumuz ondaydı. Sıkı yönetim, demokrasimiz, politikacılarımız bu faili meçhul cinayetleri hiç merak etmediler mi? Yoksa çok mu hukuki, çok mu demokratik buldular? Sahi ne oldular? İnsan bayağı merak ediyor. Gazetelerimiz hiç merak etmiyorlar mı? Belki de yargılanıyorlar da onlar, bizler izlemiyoruz. Şu Watergate rezaleti dedim de neler geldi şu benim aklıma, neler. Neler de neler kardeşler. Mahir kaynak da var demokrasimizde. Çocukcağız her yaptığını vatan için yapmış. Vatan ondan yardım bekler. Mahir kaynak Türkiye'nin can bir değerli evladı. Ne yapmış? Devlet parasıyla bir takım kendini bilmezleri devlet aleyhine ayaklandırmış. Anayasayı tadile ve tayyire, önüne geleni kışkırtmış. Ağına düşmeyenler mahkemelerde sürünüyor. Ağına düşenlerden bir kısmı idam hükmü giymişler, bir kısmı da giyecekler. Daha ne kadar mahir kaynak var ortada? Kim bilir, kim bilir? Kaç tane böyle sayın kışkırtıcı vatandaş var? Biz ne yapacağız şimdi? Biz bu demokrasiyi ne yapacağız? Bizimki de böyle bir demokrasi. Bünyemize uygun Osmanlı demokrasisi. Hani şimdilerde yeni Osmanlılar türediler ya, bizim demokrasinin de Osmanlı kökeni var. Osmanlı kökenli demokrasi de elbette solcuların, sağcıların, Süleyman Bey'in, İsmet Paşa'nın, Ecevit'in solukları dinleniyor. Dinlenmeli. Soluk dinlenmeyen demokrasi, demokrasi değildir. Yaşasın Mahir Kaynak. Elindeki küçücük gorgotiloslu soluğumuzu değil, kanımızın damarlarımızda akışını dinler, hakkı değil mi? Bakın savcılar da bize gelen mektupları çöp sepetlerinden toplar. Telefonların dinlendiği mahkemelerde resmen söylenir. Bakın İşçi partilerin evleri yakılır demokrasi uğruna. Meheldir, yansın kerataların evleri. Bizim Osmanlı kökenli demokrasimiz solcuların sol demelerine izin veremez efendiler. Aklınızı başınıza alın. Bu memlekete matbaa bile 200 yıl sonra girdi. Elbette bizim demokrasimiz solculuğa izin verse 200 yıl sonra verir. Biz izin vermiyoruz. Demokrasimiz Osmanlı canlı, kanlı, kökenli olduğundan siz de sandıktan çıkın efendim. Biz nasıl sandıktan çıkarak Ali Kıran Başkesen olduksa siz de sandıktan çıkın. Bizim demokrasimiz böyledir. Osmanlı atalarımızın geleneğine, devlet düzenine hem de öyle bir uygundur ki görenlerin akılları başlarından 5 metre yukarı uçar. Ya bu deveyi güder ya bu diyardan gidersiniz. Sizi kökü dışarıda işçiler, köylüler sizi. Kökünüz bu kadar dışarıda olmasa Almanya'ya böylesine heves mi edersiniz? Oraya gitmek için can mı atarsınız? Bizi bırakalım. İşler uzadı. Bizim demokrasimizde neler neler yok ki. Atina nasıl demokrasinin beşiği ise İstanbul'da öylesine beşiği. Ankara'da demokrasimizin kundağı. Şu mahir kaynakların devlet parasıyla kışkırttığı anarşistler getirdi demokrasimizi bu hale. Yoksa gülle değse yıkılmazdı demokrasimiz. Anarşistler, Marksist, Leninistler de ortadan kalkınca, hem de kökleri kazınınca, hem de hapislere sığınınca onlar, ülkemize demokrasi gelecek, tıpış tıpış da gelecek. Demokrasimizin büyük savunucusu Sayın Mahir Kaynak. Türkiye'de her şey açık, her şey göz önünde, yargı önünde. Mahir Kaynak işi meclis karşısında, mahkeme karşısında. Daha ne istiyoruz? Her şey demokratik, her şey açık. Mahir Kaynak kendisini yaptıklarını gizlemiyor ki, demokrasi dışı bir işlem olsun yaptıkları. Demokrasinin birinci şartı açıklık değil mi? İşte Sayın Kaynak da önüne geleni kışkırttığını açık açık söyledi. Daha ne istiyoruz? Watergate neymiş? Nixon'un adamları karşı partiden olan Demokratik Parti'nin bir takım evrakını çalmışlar. Bir de ne yapmışlar biliyor musunuz? Bir de ne yapmışlar? Telefonlarını dinlemişler. Ah Amerika, vah Amerika. Başına neler gelmiş de haberi olmamış. Bakın Sayın Türk basını. Bakın bir şeyler yapalım. Şu Amerika'yı kurtaralım. Şu son yıllarda bize az mı iyilik etti? Demokrasiye bile onun yüce sayesinde kavuşmadık mı? Biz nankör insanlar mıyız? Biz ekmeği yediği sofraya bıçak sokanlar mıyız? Bakın kardeşler, sevgili basın arkadaşlarım, bir şeyler yapalım. Madem ki bu kadar bu işi ele aldık, şu dünyaya bir iyilik edelim. Bakın bir önerim var. Solukçu Sükan'la sandıkçı Süleyman Bey'i Amerika'ya yollayalım. İşi bir güzelce hale yola koyup gelsinler. Ah Amerika, vah Amerika. Korku. Bir arkadaşımla Menekşe'den yukarı bizim eve doğru yürüyorduk. Ağır ağır gün kavuşuyordu. Sulara gölgeler inmişti. Menekşe'den yukarı düzlüğe çıktık. Düzlük Basınköy'e kadar 1-200 metre kadar çekiyor. Baktım Basınköy'den bir çocuk, 5-6 yaşlarında gösteren bir çocuk, koltuğunda bir somun bize doğru koşuyor. Bacaklarında telaş, tedirginlik. Bizim yanımıza gelir gelmez zın kadak durdu. Korku dolu bir sesle. Koş Yaşar amca, koş. Koş da evine ulaş. Korkmuyor musun? Niye? Niçin koşayım? Niçin korkayım? Karanlık geliyor dedi. Aldı yatırdı. Bir anda yokuştan aşağı indi. Bacaklarında korku, telaş. Korkunun bilincine vardığımız zaman korkuyu azıcık olsun yeneriz. Hapishanenin ölümün bilincine vardığımız zaman hapishaneyi, ölümü yeneriz. Bir düşünce adamı için ölüm doğaldır. Ölüm korkusu bir bilinçtir. En insancadır. Ölümün bilincine yalnız hayvanlar varamazlar. Ölüm insan içindir ve doğaldır. Korkusu da doğaldır. Ben ölümden korkmayanları, ölüm karşısında ürpermediklerini söyleyenleri de gördüm. Ya yalan söylüyorlardı ya hastalardı. Ölüm doğaldır, korkusu da doğaldır. Günümüzde düşünürler, inanmışlar, gördük. Yürekliler, yanılmışlar, gördük. Ölümün üstüne yüreklice, gözünü kırpmadan yürümüşler, gördük. Koşullara göre, yaratılmalara göre, insan kısım kısım, yer damar damar, ölümün üstüne korka korka yürümüşleri ama yürümüşleri de gördük. Hapishane bir korkudur, bir zulümdür. İnsan soyunun en pis, en aşağılık icatlarından da biridir. Hapishane belki de ölümden beter bir icattır. Kim icat etmişse cennet yüzü görmesin. Çağımızda namuslular, insanlar için, insanca dövüşenler için hapishane vardır. Başı belaya girmiş ülkelerde bir insan düşünmeye başladı mıydı, hapishaneyi göze almalı. Düşünüyorum, öyleyse varım. Yerine, düşünüyorum, öyleyse hapishane var. Bu varlığın hapishanenin bilincine vardık mıydı, artık hapishane yoktur. İnsan gönlü, insan kafası cömerttir. Cömertçe düşünür, cömertçe dünyalar yaratabilir. Hapishane olağan dışılıktır. Bin yılda yatılsa olağanlaşamaz. İnsanın hapishanede bazı yönlerden dünyayla ilgisi kesilir. Olağan olan bazı şeyler artık olağan olmamaya başlar. Doğal yanımız bir süre sonra değişir. Başka bir şey olur. Bütün bunların bilincine varmalıyız. Çok hapishaneci bilirim. Hapishaneyle ilgilendim epeyce. Hapishane her zaman dağ gibidir. Herkes için. Bir korkudur. Ama bilincine varılır da orasının ayrı bir dünya olduğu, başka bir tadı olduğu kanısına varılırsa yaşanır. Hem de bal gibi yaşanır. Nazım Hikmet'i konuşturdum hapis üstüne. İnsan hapiste hep umut eder dedi. Çoğu kişi de böyle söyledi. Hapiste uzun bir süre yatınca insan ölmeyecek, kıyamete dek yaşayacak kadar umut dolu olurmuş. Belki yanlış ama çok kişiden duydum. Bu duyguyu yaşayan çok kişi var. Hapishaneyle umut iç içedir. Bana da öyle geliyor. Türkiye'deki hapishaneler bir zulümdür. Bizim Mustafa Ekmekçi geçenlerde bir Anadolu deyimi yazdı. Zulmün artsın. Güzel buldu Mustafa. Bir güzel deyimi yerinde kullandın mı tadına doyum olmaz. Hele zamanında yerine çaktın mı değme keyfine alsın yürüsün. Mustafa bu deyimi tam gününde belki de azıcık geç kalarak söyledi. Ama azıcık eksik söyledi. Bizim Çukur'da sanırsam Mustafa'nın köyüyle bizim Çukurova aynı dil yapısı kuşağı içinde zulmün artsın deyimine bir şeyler daha katarlar. Mustafa söylemedi de anlamını açıkladı. Tamamı şöyledir. Zulmün artsın ki zevalin tamamlansın. Ben yattığım Kozan hapishanesini azıcık anlatayım mı? Bakın, bir koğuşta üst üste 17 kişi yatıyorduk. Vallahi ne diyeyim, 17 kişinin yattığı yer 5 metrekareyi ya geçiyor ya geçmiyordu. Üst üste olduğumuzu bir de köşede bir yerdeki tenekenin içine hacetimizi yaptığımızı biliyorum. Bir de bitler geliyor gözümün önüne. Kum gibi kaynayan. Sabahleyin neyim var neyim yok yıkıyor, korkunç güneşte kurutuyordum. Her gün sabahleyin bir kalkıyordum ki gene tepeden tırnağa biteye batmışım. Bit sıvanmış derime, giyitlerime, kirpiklerimize kadar. O yaz sıcağında kayalıklar arasında yanan hapishanede yiyecek yok, içecek yok. Öksüz de öldü de hapistekiler de sevindiydi, kurtuldu diye. Kozan hapishanesi gibi bir hapishanede bir gün yatacağına, doğru dürüst bir hapishanede bir yıl yat, bizim hapishanelerimiz birer zulüm yeri. Bu kadar zulmedilmiş de ne olmuş yani? Zevali gelmiş mi zulmedenlerin? Zulmedenler de bu gerçeğe güveniyorlar. Kadim sözdür, zulmün artsın ki zevalin gelsin. Öyle olsaydı şu Türkiye'de vay anam vay. Çok tehlikeli biliyorum. Biliyorum ama gene de hayli bir genelleme daha yapayım. Bir insan, bir ulus hoşgörüsü kadar güçlü, sağlam, yiğit, haklı insandır. Zulmü kadar zalim, küçük, yaratıcılıktan yoksun, korkaktır. Hani biz millet olarak hoşgörümüzle hep övünüyoruz ya, ne oldu davranışımız hiç gözümüze uymadı. Hapishaneyi bir zulüm yeri haline getirmek hiçbir bölüye, insana, kimseye hayretmez. Bizim hapishaneler kötü, sağlıksızdır aslında. Bir zulüm yeri olarak kurulmuştur. Öyle sanılmıştır. 20. yüzyılda insan kafası, gönlü hapishaneyi bizim anladığımız gibi zulmedilen bir yer olarak anlamıyor. Daha başka, daha insanca anlıyor. İnsan soyunun bu utanç verici en ağır icadını daha yeğenilmeye, insanlaştırmaya uğraşıyor. Biz de hapishanelerden kötü haberler geliyor. Bu en kötü hapishaneleri bile, dünyanın en ilkel hapishanelerindeki koşulları bile bizimkiler günden güne ağırlaştırıyor. İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Anlaşması, bütün bunlar iyi. Biz de imza koymuşuz bunlara. Söz vermişiz ki kimseye zulmetmeyeceğiz. Bu da iyi. Bu yazıyı yazarken zorluk çekiyorum. Aman ne diyecekler? Vallahi billahi tatlı canımdan korkmuyorum. Yaşımızı yaşadık, dişimizi dişedik. Ne yaparlarsa yapsınlar. Karşımda sorumlu kimseyi bulamıyorum. O onun üstüne atıyor, o onun. Bakın işte, alın işte, söyleyeyim. Hapishanelerde zulüm ediliyor. Başbakan, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, kimseniz nasıl zulmediliyor diye sorar mısınız? Söyleyeyim. Sorar mısınız? Bakın ben öyle Avrupa Konseyi falan filan dinlemem diyemeyeceğiniz ama o ikinci derecede bir iş. Zulmedip etmemek, kötülük edip etmemek insan yüreğinde, insanlığında, ulusal geleneğinde olmalı. Ya da bir insan varsa eğer ulusal iyi geleneklerini insanca geleneklerine karşı koymamalı. Yarın zulmetmediğine, hapishanelerin cennet olduğuna kendini de, ulusu da, dünyayı da inandırabilirsin. Ne olur? Zulmeden kendinden yitirir. Çünkü insan soyu zulmü kadar küçüktür. Açıp tarihlere bakın. Şeksiz, şüphesiz lanetlenenler hep zulmedenlerdir. Çağımızda zulmedenlere insanlık artık yasalarla karşı koyuyor. Zulüm insanı, ulusu, dünyayı kötülemek, aşağılamaktır. Zulmedilen yücelir, zulmeden zalimliği kadar küçülür. Zulüm zulmeden hiçbir kişiye, bölüye, tabakaya, sınıfa hayretmemiştir. Benim üzüldüğüm zulüm görenlerin sonradan fırsat bulunca ilk elde zulmettiğidir. Zulme zulümle cevap vermek, zalimlerle birlik olmaktır. İnsan soyunu zulüm kadar hiçbir şey küçültemez. Şimdi bana içten içe çatanlar, kızanlar olacak. Onlara da söylüyorum. Haklıysak, insan ulus gerçeğiyle birlikse zulmü zulümle karşı koyacak kadar küçülemeyiz. Derlerse de sonra zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Öyle değil mi? Hapishane kötüdür. Ölüm gibi. Bilincine varınca düzleşir, olgunlaşır. Zulüm, aşağılık, insanlık dışı bir şeydir. Ölümden de beterdir. Bilincine varınca olağanlaşır. Hepsinden beteri de korkudur. İnsan soyunun yakasına yapışmış, insan soyu dünyasını genişlettikçe korku azalacak, gücünü yitirecek, insan soyu korkuyu insanlaştıracak. Korkunun insanlaşması diye bir şey var. Nedir o insanlaşma? İşte o insanlığın varacağı yerdir. Bir gün insanlar insanlaşmayı bulacaklar. Korkunun zebunu olmayacaklar. Korkuda çürümeyecekler. Zulüm zulüm değildir aslında. Zulüm korkudur. Ölüm ölüm değildir aslında. Ölüm korkudur. Hapishane hapishane değildir aslında. Hapishane korkudur. Her şeyin temeli, beteri korkudur. Eyvallah, korkunun üstüne yürüyenlere, insan soyu içinde en güzelleri, en kutsanacak olanları onlardır. Yaşar amca, Yaşar amca, koş, evine yetiş. Neden, neden? Karanlık geliyor, koş. Kıyım kıyım üstüne, kültür kıyımı. Türkiye'nin başına gelen uzun yıllardan bu yana hiçbir ulusun başına gelmedi. 12 Mart'tan sonra kültür düşmanları azgınlıklarını en doğruya götürdüler. Kitaplar yakıldı alanlarda. Yanan kitapların yöresinde çağ dışı ırkçılar yabanıl oyunlar oynadılar. Sorumsuzca kitaplar toplatıldı. Türkiye'deki geçerli yasalar kitaplar ve yazarlar için geçersiz oldu. Koruyucu yasalar yazarlar için geçerli değildi. Benim evimi 3 kere aradılar. Örneğin, ne için? Ne aradılar benim evimde? Bir tek sebebi vardı. Ben yazardım ve hasbelkader Türkiye'de yazar olmak felaketine uğramış bir vatandaştım. Bu 3 kere benim evimin aranmasına yeterdi de artardı bile. Bir de evim arandıktan sonra polislerin bana ettikleri, hem de şu kendini uygar bir insan olarak göstermeye gelmeye çalışan Nihat Erim'in başbakanlığı çağında. Kaldırın sıkı yönetimi de, söyleyeceklerimiz çok. Türkiye'de olup bitenleri anlatmaya ciltler yetmeyecek. Sayın yöneticilerin Türk kültürüne yaptıklarını kuşaklar çağlar boyu tarihin en büyük ibretlerinden biri olarak izleyecekler. Bırakın benim başıma getirilenleri, benimki solda sıfır kalır. Ya öteki yazarların ya çevirmenlerin başına getirdikleri, ya yayıncılara ettikleri, Dünyanın hiçbir yerinde eli kanlı Franco'nun ve Salazar'ın diktatörlüklerinde toplatılmamış kitaplar toplatıldı. Size başka bir şey söyleyeyim. Şu benim ince Mehmet var ya, yöneticilerin ellerinden gelse fazlaca utanmasalar toplatacaklar. İnce Mehmet var ya, o İspanya'da da Portekiz'de de yayınlandı. Biliyor musunuz, film sansürü bu kitabı yasakladı. Başka bir şey biliyor musunuz ki? TRT İnce Mehmet'i radyoda yayınlanması için 18 günlük bir oyun haline getirtti. Hani bu İspanya'da, Portekiz'de yayınlanmış İnce Mehmet'i. Güzel diyeceksiniz. Daha da güzeli var. Bu TRT bana da bu oyun için telif hakkı ödedi. Daha güzeli var. Devlet tiyatrosundan oyuncular da bu oyunda oynadılar. Yani seslendirdiler. Sonra ne oldu? Önce 11 il radyosunda oynayacaktı. Oyun başladı da il radyolarında, sonra Ankara, İstanbul, İzmir radyolarında oynanacaktı sırasıyla. Bana programı gönderdiler. İl radyolarında 6 gün oynandıktan sonra İnce Mehmet kaldırıldı. Sebebi de demokratik Türkiye'de demokrasi için uğraşan dostlarımızın muhtıra üstüne muhtıra verdikleri çağda hiç kimseye açıklanmadı. Ne bana, ne romanı oyunlaştıranlara, ne de seslendirenlere. Dinleyicilere de bir sebep söylemek gerekliliği duyulmadı. Sayın General Musa Öğün, demokratik Türkiye'de ben yaparım dedi, ben keserim, kapatırım dedi, oldu. Bir yayıncı 30 yıl giyer mi bir kitaptan? Bir çevirmen 15 yıl, bir gazeteci 10 yıl, 15 yıl yer mi? Polis karakollarının depoları toplatılmış kitaplarla doldurulur mu? Bütün bunları yap, uygar dünyada ben demokrasiyi korumak için kitap kıyımı, çevirmen, yazar kıyımı yaptım diye ve dünyayı inandır. İstediğin kadar Avrupa Konseyi'ni ağlama duvarı yap. Kimseyi inandıramazsın. İnanmış görünürler, çıkarları için Batı halklarının üstünden kitap belaları geçtiği ve Hitler şenayetlerine kitap yakmakla başladığı için inanmış görünürler.